Yo, bu dünyaya boşu boşuna gelmemiş, hayattan bir şeyler isteyenler, bunun için çalışan, çabalan insanların dinlediği podcast'e hoş geldiniz. Bu dördüncü ve aslında son bilgilendirici podcast'im. Normalde üçüncüyle bitirecektim ama çok istek geldi dil okulu ve şu 20 saatlik meşhur kampüs içi çalışma hakkında, part-time çalışma hakkında. Şöyle söyleyeceğim, üstü kapalı bir şekilde dil okulu ve çalışma muhabbetini. Öncelikle dil okuluyla buraya geldiğiniz zaman dil okuluna gitmek zorundasınız. Bu çok söyleniyor. Dil okuluna gelirim, gitmem, ne oluyor falan. Gitmezseniz ülke dışına, sınır dışı edilirsiniz. Yani vizeniz düşer, kaçak durumuna düşersiniz ve evinizi Homeland Security'den ajanların basma ihtimali de var. Kaçak olduğunuz zaman dediğim gibi son vakalar, bakın bundan önce yakalanan bir arkadaşım, eyalet ismi vermeyeyim, bir eyalette yakalanıyor çocuk ve İçeri alıyorlar, sonra bırakıyorlar. Pasaportunu, social'ını falan alıp bırakıyorlar çocuğu. Yani tamam dışarıdasın ama şartlı tahliye. Yani gelip işte imza bırakacaksın. Mahkeme tarihin belirlenecek, mahkemeye çıkacaksın gibisinden bırakıyorlar çocuğu. Ondan sonra yakalanan insanlar da, arkadaşlarım da hapse atılan oldu. Ülkeye gönderilen oldu. O yüzden kaçak duruma düşmek sıkıntı. Bunu öncelikle bir belirteyim. O yüzden dil okuluna geliyorsanız dil okuluna gitmek zorundasınız. Şimdi masraf olarak New York'ta $300'dan atıyorum Boston'da $3000'a, bakın aylık $3000'a kadar dil okulu var. Şimdi siz ne istiyorsunuz? Mühim olan bu. Bu $300 olan dil okulu böyle binadan bozma, hani böyle giriyorsun içeri, sınıf var bir tane normal. Hani bu dil okulu ben de yarın açarım. Öyle söyleyeyim size. 40 tane masa sandalye bul, 30 tane masa sandalye bul, bir tane işte slide ekranı bul, aç. 3-4 tane de saatlik $15 öğretmen bul. Brezilyalı, ne bileyim işte Amerikalı. Yaparsın yani, basit. Burada alacağınız eğitim var bir. Bir de mesela çok çok çok daha kaliteli kampüs hayatı olan dil okulları var. Tabii bunlar $2000-$3000 oluyor. Çok daha kaliteli öğretmenler. Atıyorum 4-5 kişilik sınıflar 20-30 kişiye göre. Ondan sonra kampüs olarak kampa gitme, kayağa gitme falan. Havuzlu mavuzlu yerlerde, yurtlarda kalma. Yani bu tamamen sizin maddi durumunuza bağlı. Bana göre en ucuzuna gelin. Çünkü dil okulda değil, sokakta öğrenilir. Şimdi dil okulu aylık olarak ödeme yapıyorsunuz. Peşinde ödeyebilirsiniz ama aylık olarak dil okulu masrafını bir kenara yazın. Dil okulu masrafı bu şekilde. Dil okuluna gittiğiniz zaman bazı dil okulları size Social Security Number çıkartabiliyor. Bu Social Security Number dediğimiz olay Amerika'da sizin çalışmanızı sağlayan bir kart. Bu kartı aldıktan sonra Amerika'da yani bir iş yerine gittiğiniz zaman ve kartı adama gösterdiğiniz zaman adam diyor ki tamam kardeşim bu adam burada çalışabilir. Social olmadan, Social Security olmadan çalışan insan kaçak çalışıyor demektir. Yani bu kadar basit. Social'ın varsa ve işte dil okulundan çalışma izni aldıysan 20 saat kampüs içi yasal çalışıyorsun ve social'ını dışarıda tam olarak kullanıyor musun, kullanamıyor musun? Buna emin değilim. Net bilgi vermek istemiyorum ama şunu net söyleyeyim. Amerika'da çalışmaktan yana hiçbir sıkıntınız olmaz. Siz yeter ki çalışmak isteyin. Her türlü çalışırsınız. Umarım anlatabilmişimdir burada derdimi. Şimdi dil okulu size social verdikten sonra kampüs içi mesela ben South Dakota'da work and travel yaptım. Dakota'da School of ismini unuttum. Minds of Technology böyle bir okul vardı Rapid City'de. Bu okulun kampüsünde benim arkadaşlarım çalışıyordu. Birisi güvenlikti. 20 saat çalışıyordu mesela. Birisi şeydi. Bir okulun kantininde görevliydi. Para çok amel. Orada çalışıyordu. Bir tane arkadaşım okulun temizliğinde çalışıyordu mesela. O çocuk Meksikalıydı. Ben antrenmana gidiyordum cime. O çocuk da oraya geliyordu, temizliyordu falan. Ben de burada çalışıyorum falan diyordu. Yani 20 saat orada, 20 saat orada yapanlar var işte. Dışarıda çalışanlar, her türlüsü var arkadaşlar burada. Yani o aldığı social'la dışarıda takılan adamlar da var. Uber yapanlar var. Yani burada herkes bir şekilde yolunu buluyor Amerika'da ama en doğrusu tabii ki yasalara uygun çalışma iznin neyse, kampüs içi çalışmak ya da çalışma iznin yoksa, social'ın yoksa çalışmamak, normal ailenden geçimini sağlamak. Bunu da söyleyelim. Şimdi üniversiteye gittiğiniz zaman, üniversiteyi bitirdiğinizde OPT hakkınız oluyor. Yani koleji bitirdiğinizde bir sene OPT hakkınız oluyor. Ya da master'ı bitirdiğinizde mesela atıyorum mühendislik üniversitede mühendislik master'ı bitirdiğinizde bunun 2 sene olduğunu söyleyenler de var. Ben tam emin değilim. Ben normal master bitirdiğinde bir yıl OPT yapan arkadaşlarım var. Ama üniversite bitirdiğinde nasıl oluyor? Master bitirdiğinde nasıl oluyor? Mühendislik okulunda nasıl oluyor? Bunları siz tek tek araştıracaksınız. Forumlardan, Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, Amerika'da üniversite okuyan, master yapan. Mesela rastgele gidin bir tane şeye. Türk topluluğuna internetten. Arkadaşlar şu üniversitede, bu üniversitede master yapan var mı yazın. Facebook'a girin mesela. Minnesota Türk topluluğu, Boston Türk topluluğu, Kaliforniya Türkleri, işte New York Türk grubu, New York Türkleri falan yazın. Hepsine katılın. Ben zamanla çok yaptım. 2016'da falan tecrübem yokken Amerika ile ilgili. Binlerce kişiye mesaj atıyordum. Otomatik mesajım vardı. Amerika'ya geliyorum. Birkaç soruma yardımcı olabilir misiniz? Gönder 50 kişiye. Bir kişi dönse kârdır. Öyle hatta arkadaşım bile oldu. Yani size tavsiyem aktif olun. Kovalayın. Gerçekten araştırın yani. Eğer benim podcast'imi dinliyorsanız burada demek ki bir şeyler istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz ki şu an beni dinliyorsunuz. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Bütün podcast'ler 2500'den fazla dinlendi. Yani toplamda 8000 ama ayrı ayrı bakıldığında toplam 2500'lük bir tekil minimum dinleyicimiz var. Dinleyenler Instagram adresime gidip Laptoplu Gezgin podcast'ini dinliyorum yazabilirse eğer 5. podcast için benim için de bir motivasyon olur. Instagram'ım Laptoplu Gezgin. Bu arada bugün, gerçi bugün dinliyor musunuz bilmiyorum ama bir video geliyor saat 5'te. Onu da kaçırmayın. YouTube'da Fit Traveler. YouTube kanalım Fit Traveler. Şimdi üniversitede OPT muhteşem bir şey. Yani şimdi diyelim ki gittiniz üniversiteye Amerika'da 4 sene okudunuz veya 2 sene okudunuz. Community College'da 2 yıl okudunuz veya master'a geldiniz. Burada 2 yıl master yaptınız veya 1 yıllık master'lar da var. Mesela ben burada Fisher College var. Gittim birebir konuştum. Adam dedi ki biz MBA'yi 10 ayda bitiriyoruz dedi. Bak Master of Business Administration. Adam 10 ayda biz dedi bunu bitiriyoruz. 24 bin dolar dedi bana. Haftada 5 gün okula geleceksin ama dedi. Aylık işte 2500 dolar gibi ödemesi oluyor. Ben de o kadar para olmadığı için tabii gidemedim, reddettim. Başka okul bakıyorum şu an. Okul falan bulduğumda da ne kadara bulduğumu, nasıl anlaştığımı, ödemeyi nasıl yapacağımı her şeyi sizinle tek tek paylaşacağım. Amerika'da master yapıp da YouTube'da yayın yapan çok, ben hiç görmedim de kimse yok herhalde yani. Varsa da vardır. Ben denk gelmemişimdir. Helal olsun. Ben de böyle bir durumda sizi paylaşacağım. Bu master yapıyor diye helal olsun demedim ona veya bana. Master yapıp Amerika'da bir şeyler yapıp burada bunu gösteren, bu work and travel olur, master olur, bebek bakıcılığı olur. Yani bunu gösteren, bunu anlatan, bunu Türk toplumuna bak kardeşim burada böyle böyle bir şey var. Sen de bunu yapabilirsin diyen insanlar lazım bize. Çünkü ben work and travel'ı rastgele duydum mesela. Work and travel diye Google'a yazdığım zaman ben 2015'in sonunda ve 2016'nın başında hiçbir şey çıkmıyordu. Housekeeping yazıyordum ben, work and travel housekeeping. Kim çıkıyordu biliyor musunuz? Vietnamlı kızların videosu çıkıyordu. Vietnamlı. Housekeeping gidecektim. Ama sonra ben geldim, döndüm. 2016'da çok kanallar açıldı. 2017'de ben geldim, ben açtım. Benden sonra 2017'de de benimle beraber de çok açıldı. Sonra 2018'de ben geldim. 2018'de zaten ayyuka çıktı. Yani her gelen, atıyorum work and travel'a Türkiye'den her sene sanırım 6500 öğrenci geliyor. Bir 1000 kişi herhalde YouTube kanalı açtı. Tabii bunların devam ettiren ve ettirmeni var. Neyse, yapın arkadaşlar. Gerçekten YouTube, Instagram, Twitter, podcast ne olursa olsun yaptığınız bir şey varsa ve Türk milleti, Türk insanı, işte Türkiye'de yaşayanlar bundan faydalanacağını düşünüyorsanız bunu anlatın. Her zaman söylüyorum, bilginin de bir zekatı vardır. Sadece paranın değil, bilginin de zekatını anlatarak vereceğiz. Şimdi OPT bir yıl, iki yıl yapılıyor dedim. Bir OPT'nin şöyle bir avantajı var dostlarım. Önce ondan bahsedeyim. OPT size Amerikan vatandaşlığı sağlayabilir. Yani oraya giden bir yol diyeyim size. Şimdi diyelim ki Amerika'da yazılım mühendisliği okudunuz, tamam mı? Geldiniz buraya. Bir üniversitede yazılım mühendisliği okudunuz. İşinizde iyisiniz. Güzel de bir şirket buldunuz. Şirkete ve patrona kendinizi sevdirdiniz. Güzel işler başardınız şirkette, atıyorum. Bir açığını buldunuz mesela şirketin. O açığını telafi ettiniz. Bak bu yazılımda siz burada bir işte kodlamada böyle bir hata yapıyorsunuz falan. Aktif oldunuz ve farklılık yarattınız diyelim ki şirkette. O şirket size sponsor olduğu takdirde önce green card, ondan sonra Amerikan vatandaşlığı alabilirsiniz. Tabi bunun prosedürleri, uzun uzun süreçleri var. Bunlarla ilgili yine destek gelirse, destek diyorum, soru gelirse, hem destek, destek de lazım da soru gelirse yaparım. Yani biliyorsun Instagram yorumlarını dostlarım takip ediyorum. Yani Instagram'da ne istiyorsanız gidin, son fotoğrafın altına podcast'te biz şunu görmek istiyoruz yazın. Ben de onu çekeyim. Çünkü ben ne çekeceğimi bilmiyorum yani. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. En son dil okulu, part time çalışma dediniz ve masraflar dediniz, onu anlatıyorum. OPT'nin böyle bir avantajı var. Şimdi OPT nasıl yapılıyor? Üniversiteyi bitiriyorsunuz. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş aramaya başlıyorsunuz. Şirketlerden, atıyorum Craigslist'ten olabilir. İş ilanları yazabilirsiniz. Google'a 50 tane iş ilanı sitesi var. Türkiye'deki kariyer.net falan var ya. O tarz şeyler. Sağdan soldan arkadaşlarına sorabilirsiniz. İş bakıyorsunuz. Zaten bazı üniversiteler iş garantili oluyor. Bazı yazılım üniversiteleri falan. Hani garanti iş. Bunu bitirip de iş bulmama şansın yok. Hatta onların mesela benim arkadaşım New York'ta bir yazılım kursuna gidecekti. Şöyle anlaşmaları var. Yazılım kursuna 5000 dolar vereceksin diyor. Bitirene kadar. Bitirdikten sonra biz seni en az 80 bin dolar yıllık 80 bin dolar maaşlı işe sokacağız. Eğer ki biz seni 80 bin dolar maaşlı işe bir sene içinde sokamazsak daha para vermeyeceksin. 5 bin dolara efsane bir yazılım bitirmiş olacak. Ya da 4 bin dolara, 2 bin dolara. Eğer biz seni 80 bin dolara işe sokarsak 30 bin dolar bize borcun var. Hani bu şekilde çalışan dil okulları var. Öğrenciye yatırım yapan ve iş garantili. Çünkü adamın çalıştığı, adam yazılım okuluysa adamın yazılım şirketleriyle az çok bağlantısı oluyor. Şimdi OPT'yi yapmaya diyelim ki buldunuz işi bir yerde. Ne bitirdiniz diyelim ki ne olsun. Yazılım mühendisliğine çok örnek veriyorum. Niyeyse aklım hep yazılımda ya. Okumak istedim de işte. Kısmet besliyor, okuduk, sporcu olduk. Mesela halkla ilişkiler bitirdiniz ya da iktisat bitirdiniz Harvard'da falan. Çok güzel, böyle bilgilisiniz. Girdiniz bir şirketin işletmesine, iktisadına, bir şeyine bakıyorsunuz. Böyle muhasebe böyle tarzı. Aha, buzdolabı çalışmaya başladı. Bunun fişini kapatacağım şimdi. Geçen de fişini çektim, unuttum. İnşallah unutmam. Bunu unutursam ayva yedik. Fişi nerede lan bunun? Buzdolabının fişini anlatıyoruz. Podcast'te böyle bir şey var mı ya? Aha, çektim. Kadın sabah geldi. Tam çıktım böyle karşıya, bana dedi ki bir şey soracağım dedi. Bizim ev sahibi. Sor dedim. Buzdolabının fişini sen mi çektin dedi. Ya suratımda o an hatırlarsın ya böyle. Ve yalan söylersin. O kadar net ki benim çektiğim. Şöyle oldum. Kim niye çeker ki buzdolabının fişini? Belki kedi çekmiştir falan dedim. Kadın kedi mi dedi. Anladı, yalan söyledim ama bir şey demedi. İnşallah bunu unutmam. Unutursam hatırlatın. Instagram'a yazın. Buzdolabının fişini çek, kapa, geri tak diye. Yemekler hep su olmuş adamların. Neyse. Ne diyordum ya? Evet, halkla ilişkiler bitirdiniz, iktisat işletme bitirdiniz, bir şirkete girdiniz. Çalışıyorsunuz, bir yıl iki yıl hakkınız oluyor. Ve OPT'nin aslında amacı size green card aldırmak değil. OPT'nin genel amacı, Amerika'da ben okul bitirdim, bir yıl iki yılda benim tecrübem var deyip Türkiye'ye döndüğünüzde, işte Amerika'da okul bitirdim ama bir yılda Amerika'da ben Glass isimli şirkette kardeşim, Boston'da çalıştım. Bu kadar tecrübem var. Orada öğrendiklerimi burada sizin üniversitenize veya sizin şirketinize uygulayabilirim, aktarabilirim tarzında. Bu yüzden OPT var yani. OPT güzel bir şey. Master üniversite okumak isteyenler bunu düşünebilir. Part-time işten bahsettim. Şimdi masraflara geleceğim. Dostlarım, dil okulu için söyledim. Minimum tahmini 300, maksimum 3000, 5000 gider yani, artık dil okulun kalitesine bağlı olarak ücreti var. Bu 300 dolar dil okulunun yanı sıra sizin en az 500 dolar kiranız olacak. Hani New York'a, Boston'a falan geldiğinizi varsayıyorum, böyle dağlarda yaşamanızı varsayıyorum. En az aylık 500 dolar. Hatta New York'ta arkadaşım 2 kişi bir odada kalıp 500 dolar veriyor. Biz Boston'da herkes bir odaya 600-700 dolar veriyor. Tek başına kalıyor. Nerede kaldığınıza bağlı tabii. New York'ta mesela arkadaşım Manhattan'da ev tuttu şu an. 1300 dolar kira ödüyor bir odaya. Hani bu da bir seçenek. Diğer bir arkadaşım New Jersey'de kalıyor. Manhattan'a her gün 30 dakika, hem biraz yürüme, biraz tren, 30 dakikasını alıyor. O da mesela 500 dolar veriyor bir odaya. Aynı oda. Ama biri Manhattan'da, New York'un göbeği, Times Square'e 5 dakika, Empire State gözüküyor evden. Diğeri New York'a yarım saat, New Jersey, farklı bir eyalet. Her gün yol çekiyorsun. Yani karar burada sizin, maddi, manevi, artık T'yi çizip siz koyacaksınız, gelirler giderler diye. Boston'da fiyatları zaten gösteriyorum. YouTube'da videolarımı izleyin. Hep 700-800'e bir oda çok rahat bulunuyor. 600'e falan bulunuyor. Kaliforniya'da falan biraz daha pahalı. Chicago'da pahalı diye duydum. Onun dışında hani Miami'de falan dil okulu ben önermem. Florida falan biraz böyle emeklilik yeri diye düşünüyorum. O yüzden tavsiyem New York, Boston civarı. Türklerin de bol olduğu, birçok kişiyle böyle irtibata geçip çok network'ü kurup yani birbirinize yardım sağlayabileceğiniz bir yerde olun. Dağın başına gidip tek kalmayın yani. Şimdi üniversiteye gittiğiniz zaman burada üniversitelerde yine 15 bin, 20 bin dolardan başlıyor yıllık. Yani çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. O yüzden burada Amerika'da college debt diye bir şey var. Yani adam büyük okulu bitiriyorsun, 100 bin dolar borçla başlıyorsun hayata falan. Maalesef, yani maalesef. Allah'tan Türkiye üniversiteleri bedavaydı da. Bir de devlet üstüne burs verdi bize. Bana yani 2 sene en azından üniversiteyi bitirdik. Hatta bursla ilgili komik bir anım var, onu anlatayım. Şimdi biz 4 arkadaşız mahalleden. İkili ikili kardeş. Gruptan konuşuyoruz işte, burslara başvurduk, KYK bursuna. Kime çıkacak, ne olacak falan. Şimdi iki kardeşin durumu bizden biraz daha kötü maddi olarak. İşte evleri yok. 4 kişi var evde, 4'ü de okuyor. Sadece baba çalışıyor falan. Ev kira. Hani bu durumda iki kişiden birine kesin burs çıkar diye düşündük biz. Diğer 2 tanesi de işte lisede okuyor atıyorum. 2 kişi de üniversitede okuyor. Neyse, onlar başvurdu. Şimdi biz başvurduk bir de, benle benim kardeşim. Bizim Allah'a şükür evimiz var. Bizim de durumumuz çok iyi olduğundan değil de, yani evimiz var en azından. 2 kişi okuyoruz evde sadece. Hani ne olacak ne bitecek falan. Benim de o zaman üzerime 2 tane araba var. Tamam, bir tane YouTube'dan para kazanıyorum. Bir tane Şahin var. Bir tane de Renault Clio arabam var benim. Renault Clio mu? Peugeot 106'ydı herhalde. Tam hatırlamıyorum. 2 tane araba var üzerime. Arabayla falan gidip geliyorum okula. KYK'da öylesine başvurdum hani çıkarsa diye. Genelde kredi çıkıyordu. Ben de almıyordum. Hani burs gelirse alırım hesabı. Bir açıklandı burslar. WhatsApp grubunda dördümüz konuşuyoruz şimdi. Bizim arkadaş diyor ki, o durumu kötü olan kardeşim. Ulan diyor, burs diyor bana çıkmamış ama diyor. Yemin ediyorum bu diyor KYK memurlarının elini öpmek lazım. Helal olsun diyor. Tek tek diyor inceleyip sık dokuyorlar diyor. Burada bizim bir arkadaş var diyor. O işte bir tane Ege'de bir tane köyde okudu. Çocuk diyor işte köyde kalıyor diyor. 6 kişi 7 kişi diyor ahırda yatıyorlar diyor. Hayvanlarla uyuyorlar. Ben gittim gördüm diyor yerini. Bu adama çıkmış diyor, bana çıkmamış. Demek ki ikimizin arasındaki farkı, hani benim evim kira ama Allah'a şükür diyor ben geçinebiliyorum falan. Aradaki farkı diyor devlet anlayabiliyor demek. Helal olsun falan filan yazmış. O sırada ben sisteme giriyorum tabii. Kimseye çıkmamış. Herkese kredi çıkmış bizim gruptan. Benim kardeşim, onun abisi falan. Bir girdim. Tık, bana burs yazıyor. Benim 2 tane arabam var. İnternetten para kazanıyorum. Yani babamın evi var. Ne alaka falan. Ben dedim ki kardeşim bu kadar emin konuşma. Bana burs çıkmış dedim. Fotoğrafı çektim bir gönderdim. Ya bir ses kaydı atmış gruba. Allah bunların belasını versin. Bunları ben anasını avradım bilmem ne yapayım. Bu memurlar kör mü? Şöyle böyle bir giydirmiş KYK memuruna. Tabii sonra bursu aldık. Allah razı olsun. İspanya'da falan da gönderdiler. Hatta güzel 400 TL gönderdiler. 70 euro olarak bize geri geldi. Yani iki öğle yemeği ama. Şaka şaka, 70 euro İspanya'da büyük para. Amerika'da belki öyleymiş ama Avrupa ile Amerika'nın böyle enteresan bir şeyi var. Avrupa'dayken çok iyi hatırlıyorum. 2 euro, yani o demirlik 2 euro var ya, muhteşem paraydı ya. Onunla mesela 2 bira içebiliyordun. Onunla mesela dışarı çıkıp marketten birkaç parça bir şey alabiliyordun. Onunla atıyorum ne bileyim futbola gidiyordun mesela, halı saha 1 euroydu. Anladın? 1 euro 1 euro veriyorduk biz o kullanım sahasını kullanıp. Şimdi burada bakıyorum 2 dolar yemin ediyorum yerlerde geziyor. Yani hiçbir önemi yok 2 doların. Burada mesela o 2 euro belki 10 dolardır hani. Bir yemek yiyebileceğin, hani bir bira içebileceğin falan. Enteresan. Avrupa ile Amerika'nın da böyle bir farkını anlatmış olalım. Hatta İspanya'da benim kaldığım evin bir odasının kirası 140 euroydu. Bir odasının kirası. Burada bir odanın kirası 600-700 dolar. Yani nereden nereye? Dostum, dil okulunu anlattım. Social Security'yi anlattım. Social Security numarasının ne olduğunu. Bazı dil okulları çıkartıyor. Bu dil okullarını yine siz bulacaksınız. Ben tek tek şu bu diyemem size. Boston'da CSI isimli okulun çıkardığını biliyorum sadece. New York'ta da bir okul var da ismini unuttum. Yine Instagram'dan yazarsanız belki kontak kurup bulabilirim. Social önemli. Social Security number ölene kadar Amerika'da kullanabileceğiniz TC kimlik gibi, yani çalışmalarda kullanabileceğiniz bir şey. Hatta kredi çekerken, kredi alırken falan hep social var mı? Social var mı? Ev kiralarken social security var mı? Social var mı? Hep social bir muhabbettir gidiyor yani. Social önemli. Bunun dışında masrafları söyledim. Üniversite okursanız aylık en az 1000-1500 dolar. Dil okulu aylık 500 dolar. Master yaparsanız aylık belki 2000 dolar masrafınız olacak. Sırf okul bu. Bunun dışında 1000 dolar kiraydı, faturaydı ve ev alışverişiydi. Yeme içmedi, eve çıkın. Etti işte, master'sa 3000, dil okuyorsa 1500. Bunun yanına tıraşınız, telefonunuz, telefon faturanız, ne bileyim dışarı bir gittiğinizde Uber kullanırsanız işte eve, okula Uber'le, taksi kullanıyorsunuz taksiyle, travmayla ya da atıyorum kendi arabanızla gaz masrafı, sigorta masrafı bunları hep yazın, çizin, hesaplayın arkadaşlar. Hesabınızı bilin. Yani bu Amerika'ya badozlama gelip yapamayıp parası biten çok dönem var. Parası bitip dil okulunu ödemeyip kaçağa düşen çok var. Yani tek tavsiyem cidden hesabınızı bilin. Öyle gelin. Anlatacaklarım bu kadar. Son bilgilendirme podcast'i diye umuyorum inşallah. Bundan sonra arkadaşlarımla beraber 2 kişi 3 kişi Amerika'dan anılarımız, benim İngilizce bilmediğim zamanlarda başıma gelenler ya da Amerikan polisiyle çok enteresan anılarımız var. Onların anlatıldığı bir podcast çekmek istiyorum. Biraz daha böyle makara olsun. Çünkü bilgi biliyorsunuz çok değer verilen bir şey değil. Eğitim sır gibi saklanıyor ama şurada komik bir video olsa mesela biri birinin kafasına tuvalet pompası atsa mesela herkes Instagram'a "aa baksana bunu böyle yapmış" diye paylaşıyor. Ama birisi gerçekten bilgi verici bir şey paylaşsa kardeş bak bu bilgi çok önemli işte 2025'te şeysiz onun ismi neydi? Sürücüsüz arabalar çıkaracakmış Uber diye falan bir bilgi böyle kimse olur ya falan diye geçiyor. O yüzden bilgiyi dinlediğiniz için size çok çok çok teşekkür ediyorum. Bilginin peşinde olun arkadaşlar. Gelişin, okuyun, araştırın. Yani yolumuz çok uzun gerçekten. Daha yolun başındayız. Bakın ben mesela daha 23 yaşındayım. Yeni başladık. Okuyacağız, öğreneceğiz, araştıracağız, çabalayacağız ki bir yerlere varalım. Boşa bir günümüz geçmeyecek. Her gün eve gittiğimizde ben bugünün hakkını verdim diyeceksiniz. Çünkü her sabah kalktığınızda Allah size bir gün veriyor. Tarkan'a da bir gün veriyor. Cem Yılmaz'a da bir gün. Donald Trump'a da bir gün. Herkesin bir günü var. Herkesin 24 saati var. Kimse zaman satın alamıyor. Ve kime sorarsanız sorun 60 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında milyoner, milyarder bir insana sorun. Bugün atıyorum Jeff Bezos, Amazon'un sahibi. 45 yaşında herhalde milyarder. Gidin adam der ki her şeyimi alın Amazon. Milyar dolarım her şeyimi alın. Beni tekrar 20 yaşına döndürün der. Yani o kadar bakın o kadar değerli bu zaman. Lütfen ama lütfen iyi kullanın. Doğru şeyler yapın. Yani geleceğinizi mahvetmeyin arkadaşlar. Çok anlattım. Lütfen, lütfen, lütfen. Sizi seviyorum. Instagram.com/laptoplugezgin. Twitter.com/laptoplugezgin. Yorumlarınızı, tweetlerinizi, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum dostlarım. Bu podcast sizler içindi. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.